İkinci vadi, aşk vadisi. Birinci vadinin ardından aşk vadisi görünür. O vadiye giren kimse ateşin ortasına dalmış olur. Bizim de duamız şudur ki, bu vadiye giren kimse tepeden tırnağa ateş kesilsin. Ateş kesilmeyense mesut bir hayat sürmesin. Gerçek aşık ateş gibidir, kor gibidir, alev gibidir ve coşkuludur. Asla yarın kaygısı taşımaz ve yüz cihanı hiç duraksamadan ateşe verir. Bir an olsun ne iman bilir ne küfür, ne şüphesi vardır ne de şeksiz bilgisi. Hayır ve şer onun yolunda eşit olur. Aşka düştüğü için ne hayırdan haberdardır ne şerden. Ey mübahi! Bu söz sana değil. Sen mürtetsin. O yüzden bu sözü söylemek senin harcın değil. Aşık elinde ne varsa hepsini peşin peşin kaybetmeye hazırdır. Çünkü onun için önemli olan sevgilisiyle peşinen buradayken buluşmadır. Başkalarına yarın için, kıyamette buluşma vaatleri verilmiştir. Ama aşık için bu buluşma peşin, burada olmalıdır. Bütünüyle yanıp kül olmadıkça nasıl kurtulabilirsin içini kemiren dertten? Bütün varlığını ateşe ve alevlere vermedikçe mutluluk iksirini nasıl bulabilirsin? Aşık, asıl makamına tekrar kavuşabilmek için acı ve ıstırap içinde çırpınır durur. Tıpkı okyanustan kıyıya vuran ve geri dönebilmek için çırpınan bir balık gibi. Bu vadide aşk ateştir, akılsa duman. Aşk geldi mi, akıl hemen sıvışır. Aşk çılgınlığı konusunda aklın uzmanlığı yoktur. Aşkın tabii akılla işi olmaz. Eğer sana gayb aleminden gerçekten sağlam bir görme gücü bahşedilseydi, o zaman burada aşkın kaynağını, nereden kaynaklandığını görürdün. Her yaprak aşkın varlığı sayesinde vardır ve başını öne sırf aşk sarhoşluğu yüzünden eğer. Eğer sende gayb gözü açılırsa, dünyanın bütün zerreleri senin sırdaşın olur. Ama sen akıl gözüyle bakacak olursan, aşkın ne olduğunu asla anlayamazsın. Aşka ancak sınamadan geçmiş adam layıktır. Sense ölüsün. Senden sevmeye layık adam olur mu? Bu yolda gönlü 100.000 kere diri bir er gerek ki, her nefeste sayısız can feda edebilsin. Aşık bir adam. Zengin ve asil bir adam şerbet satan birine aşık oldu ve mahvoldu. Elinde ne evi kaldı ne barkı. Aşkından deliye döndü. El aleme rezil rüsva oldu. Mal mülk ne varsa elinde hepsini birer birer satıp gitti, sürekli şerbet aldı. Artık hiçbir şey kalmayınca iyiden iyiye yoksul düştü. Aşkı da o oranda arttıkça arttı. Gelip geçenler ona ekmek verirlerdi ama o hep açtı. Çünkü verilen ekmekleri gider satar, durmadan şerbet satın alırdı. 100 kişiye yetecek şerbet alır ama sürekli aç kalırdı. Bir gün yanına bir adam geldi, sordu. Ey hali perişan adam, aşk nedir? Şu sırrı söylesene bana. Cevap verdi. Aşk, cihanı yüzlerce kere dolduracak servetini bir bardak şerbete feda etmektir. Başına böyle bir şey gelmedikçe insan nereden bilecek aşk nedir, ıstırap nedir? Koyun postundaki aşık. Leyla'nın kabilesi Mecnun'un kabileye bir an olsun gelmesine asla izin vermiyordu. Ovada koyunlarını otlatan bir çoban vardı. Aşk sarhoşu Mecnun ondan bir koyun postu ödünç aldı. posta büründü, iki büklüm olup bir koyun kılığına girdi. Sonra da çobana yalvardı. "Allah aşkına, koyunlarının arasına girmeme müsaade et. Sürüyü ben içerideyken Leyla'nın yanına doğru sür de bir an da olsa Leyla'nın kokusunu alayım. Bu postun altında saklanarak sevgiliyi kısa bir an olsun görebileyim. Bir nefeslik dahi olsa, eğer sen böyle bir elem çekseydin, sen de er olurdun. Hem de ne güzel er. Heyhat ki sen gerçek erlerin o ıstırabını çekmiyorsun. O yüzden de bu er meydanında nasibin yok senin." Sonunda Mecnun postun altına saklanarak koyunların arasında gizli gizli ilerledi ve sevgilisinin bulunduğu yere iyice yaklaştı. Sevgiliye yaklaştıkça heyecanı önce azar azar arttı, sonra dayanamaz hale gelip kendinden geçti. Aşk heyecanı onu birden sarıverince canı elden gitti. Derken çoban onu aldı, oradan ovaya götürdü. Aşk sarhoşu o genç adamın yüzüne sular serpti ki bu su sayesinde ateşi bir an olsun dinsin. Bir zaman sonra aşk sarhoşu Mecnun çölde başka insanlarla buluşup görüştü. O sıra akrabalarından biri kendisine şöyle dedi: "Üstünde başında bir şey kalmamış ey himmet sahibi kişi. Söyle istediğin elbiseyi de hemen gidip getireyim." Mecnun cevap verdi: "Hiçbir elbise benim sevgilime layık değil ki. Benim için koyun postundan daha iyisi yok. Üzerimde koyun postu olsun ki beni kem nazardan saklasın. Mecnun için atlas ve diba koyun postudur. Leyla'yı seven bu postu ister. Ben sevgilimin kokusunu bu postun altında almışım. Bundan başka elbise ister miyim hiç? Benim gönlüm bu postun altındayken sevgiliden haber aldı. Öyleyse bir başka elbiseye niye bürüneyim ben? Aşkı, gerçek aşkı tadarsan seni aklından kurtarıp bütün huyları güzelleştirir. Onun senin huylarında yapacağı en küçük değişiklik seni canını feda edecek hale getirmesi ve sana boş şeyleri bıraktırması olacaktır. Hazırsan, buna layıksan bu yola ayak bas. Çünkü böyle canıyla oynamak herkesin harcı değildir." Canını feda etmesini bilmek. Yoksul ve perişan biri Ayaz'a gönlünü kaptırdı. Bu haber her bir yana yayıldı. Ayaz yolda atla giderken bu zavallı da sadıkane peşinden seyirtti. Saçları misk kokan Ayaz top sahasına girdiğinde o biçare toptan başka bir şeye bakmazdı. Bir dilencinin Ayaz'a tutulmuş olduğu haberini Sultan Mahmud'a duyurdular. Ertesi gün Ayaz oyun sahasına girdiğinde o rint de sevgisinin coşkusuyla koşup geldi. Gözlerini Ayaz'ın topundan ayırmıyordu. Sanırdın ki topa vurulan darbeler ona vuruluyordu. Sultan gizlice onu seyretti. Ruhunun paramparça ve yüzünün de solmuş olduğunu gördü. Beli topa vurulan sopa gibi bükülmüş, habire dönüp duruyor, top gibi sahada bir o yana bir bu yana koşuşturuyordu. Sultan Mahmud onu yanına çağırdı ve şöyle dedi: "Bre sefil, padişahla aynı kadehten mi içmek istiyorsun?" Zavallı adam şu cevabı verdi: "Sen bana sefil desen de aşk oyununda senden geri kalmam. Aşk ile sefalet birlikte yürür. Aşkın sermayesi sermayesizliktir. Aşk tuzunu yoksulluktan alır. Hiç şüphe yok ki aşk yoksula layıktır. Sen dünyaya hükümransın. Gönlünse serin. Halbuki aşk için benimki gibi yanıp kavrulan bir gönül gerek. Sende sevgiliyle buluşmanın bütün imkanları var. Ayrılık acısına bir an olsun sabret de neymiş gör. Vuslata ermek için bunca donanıma ne gerek var? Aşk eriysen eğer sen, hadi ayrılığa sabretsene." Sultan sordu: Ey artık kendi varlığından bile habersiz kişi. Niçin gözlerini o toptan hiç ayırmıyorsun? Rint cevap verdi. Çünkü o top da benim gibi şaşkın ve ben de onun gibi mustaribim. Ben onun gibiyim, o da benim gibi. İkimiz de şaşkınız. O benim kadir kıymetimi bilir, ben de onunkini. İkimiz de oyun sopasının ucundaki oraya buraya savrulup atılan topuz. İkimiz de avareyiz. Biz başsız ve ayaksız, sadece canımızla ayaktayız. O benim halimi bilir, ben onun halini. Onun yüzünden başımıza gelen derdi birbirimizle paylaşmaktayız biz. Şu yolun topu benden çok daha bahtiyar. Çünkü o zaman zaman da olsa onun atının nalını öpmekte. Ben de top gibi başsız ve ayaksız olmama rağmen ondan çok daha fazla ıstırap çekmekteyim. Sopanın darbelerini o bedeninde hisseder, ben gönlü perişansa o darbeleri can evimden yerim. Aslında o top onca darbe yese de neticede Ayaz hep onun peşinde koşmakta. Benim o toptan çok daha fazla yaralarım var. Ama ben kendisine çok yakınken Ayaz benim peşimde değil. O top zaman zaman onunla baş başadır. Ben zavallıysa sürekli uzaktayım. O onunla baş başa olunca vuslata erip sevinçten uçar. Ben onunla vuslatın kokusunu bile duyamazken o onunla olur da bana hep üstünlük sağlar. Sultan ona şöyle seslendi. Hey dervişim, karşımda yok ve yoksulluğundan hayli dem vurdun. Eğer yalan söylemiyorsan, sen bana bu yoksulluk iddiasını ispatlayabilir misin? Derviş cevap verdi. Bu can, bu tende olduğu sürece ben düşkün, müflis sayılmam. Doğru, iddialarım var ama ben yine de kendimi manevi fakr aleminin meclisine ait görmem. Fakat eğer ben şimdi senin önünde aşk uğruna hayatımı feda edersem, o zaman bu can fedası benim dervişliğimin apaçık bir ispatı olur. Sana gelince ey Mahmud, aşkın anlamı nedir peki senin katında? Hadi sen de benim gibi feda et canını. Yoksa aşk iddiasına kalkışma. Bu sözleri söyledikten sonra şu dünyada canından başka bir şeyi olmayan Orint aniden sevgilisi uğruna canını feda edip gitti. Orint bu yolun tozu toprağı üzerinde ruhunu böyle teslim ediverince kederinden Sultan Mahmud'un da dünyası karardı. Şayet senin gözünde canını feda etmek önemsiz bir şeyse, gel de kendin gör o zarar ve ziyanı. Bir an gel dediklerinde sana, bu yolda gir içeri çağrısını duyduğunda, baştan ayağa öyle sarsılırsın ki sen, elinde avucunda ne varsa hepsini kaybedersin. Girdiğinde de sen daha işin farkına varamadan aklın ve ruhun altüst oluverir. Gir içeri. Bir Arap Acem diyarına gitti. Acemlerin gelenek ve görenekleri karşısında şaşırdı kaldı. Bu cahil adam oraya buraya baka baka giderken yolu bir kalenderhaneye düştü. Orada iki dünyaya da boş vermiş, tek kelime etmeyen, kendilerinden geçmiş bir avuç kalender gördü. Hepsi de hilekar oyuncu, çok kurnaz, zar hırsızı ve rakiplerini mars eden kimselerdi. Fırlamalıkta her biri diğerinden beterdi. Hepsinin elinde bulanık şarap kadehleri vardı. Bir dikişte dibine kadar içer ve çabucak sarhoş olurlardı. Arap onları görünce imrendi, aklı da ruhu da o sel yatağına düştü. Kalender onun aklının da ruhunun da elden çıkmış bu halini görünce, "Gir içeri, ey meçhul adam," dedi. Girdi içeri ve ona olanlar oldu. Bir kalender kendisine bir kadeh bulanık şarap sundu. adam mahvoldu. Kendinden geçti. Elinde altındır, gümüştür hayli serveti vardı. Kumarbaz kalenderlerden biri tek bir oyunla hepsini iç etti. Bir başka kalender gelip kendisine bir kadeh daha sundu. Ve derken kalenderhaneden çırılçıplak dışarı atıldı. Böylece Arap çıplak, soyulmuş, yüreği ateşler içinde ve dudakları kupkuru memleketine döndü. Ahbapları sordular. Allak bullak olmuşsun. Nerede senin altının gümüşün? Nerede uyuyakaldın da servetini çaldırdın? Altının gümüşün kaybolmuş, perişan olmuşsun. Acem diyarı pek tekin değildir. Yolunu eşkıya mı kesti? Nereye gitti servetin? Anlat da halini bilelim. Cevap verdi. Bir yolda sakin sakin gidiyordum ki bir kalenderhanenin önünde buldum kendimi. Gerisini hatırlamıyorum. Param pulum uçtu gitti. Her şeyimi kaybettim. Sordular. Şu kalenderleri bir tarif etsene. Cevap verdi. Size şundan başka anlatacağım bir şey yok. Onlar bana sadece gir içeri dediler. Hepsi bu. Arap kendinden geçmişti. Bütün sözler arasında kendisini en fazla etkileyeni Kal Endera, gir içeri sözü olmuştu. Sen de ya at adımını ve ilerle ya da al başını çek git de kurtar canını. Yahut da içeriye, bu aşka canla başla dal. Aşkın sırlarını hayatını kaybetmek pahasına, candan ve yürekten kabul edeceksen eğer, gir ve katıl sen de bu aşk oyununa. Canın, her şeyin elinden gider de sana servet olarak kala kala sadece bir gir içeri kalır. Sevgilisini öldürmek isteyen aşık. Son derece erdemli, kamil biri bir güzele aşık oldu. Kaderin cilvesine bakın ki gönlü yanık o aşığın bu sevgilisi Hint kamışı gibi eridi, sarardı, soldu. Apaydınlık gündüz kararıp onun gönlünde zindana döndü. Uzaktan gelen ecel de ona yaklaştıkça yaklaştı. Aşık durumdan haberdar edildi. O da eline bir hançer alıp seyirtmeye başladı. Şöyle diyerek koşuyordu. O güzelliğin tabii ölümle ölmemesi için ben aşkımı hemen öldürmeliyim. İnsanlarsa ona şöyle diyorlardı. Hepten delirmişsin sen. Böyle bir cinayeti işlemenin hikmeti ne ola? Bırak kan dökmeyi, vazgeç onu öldürmekten. Zaten kendisi şu an can çekişiyor. Az sonra ölecek. Ölmüşü öldürmenin anlamı yok. Kimse ölünün başını kesmez. Meğer çıldırmış ola. Cevap verdi. Eğer sevgilim benim elimde katledilirse hiç acımadan bana kısas uygulanır. Mahşer günü de herkesin önünde onun için beni bir mum gibi yakarlar. Ben bugün sevgilim için sırf onun aşkından ötürü kendimi ölüme atıyorum. Yarın da yine onun için cehennemde yanacağım. Bu bana yetmez mi? Burada da orada da dileğim gerçekleşmiş olacak. Namım onun için öldürüldü ve yandı olacak. Aşıklar her iki alemden de yüz çevirip canlarını bu yolda feda ederler. Gönüllerini bu dünyadan bütünüyle çekip almış, canlarından geçip can verme azabından bile yakalarını kurtarmışlardır. Daha dünyadayken canlarından soyunur da onlar canan ile her an baş başa olurlar. Hazreti İbrahim ile Azrail. Halilullah can çekişme sırasında direndi ve ruhunu Azrail'e teslim etmedi. Azrail'e şöyle seslendi. Çekil git buradan da şunu arz et o sultana. Halilinin, dostunun canını isteme. Hak Teala ise ona buyurdu ki, eğer sen bir dostsan, feda et canını dostuna. Kılıçla mı almak gerek canını? canını dostuna vermekte kim tereddüt eder ki? Orada bulunan biri sordu. Ey İbrahim, ey dünyanın ışığı, ruhunu Azrail'e niçin teslim etmek istemiyorsun? Aşıklar bu yolda canlarını feda eden kimselerdir. Sen niçin hayata böylesine bağlısın? Hazreti İbrahim cevap verdi. Azrail gelip aramıza girmişken ben canımı nasıl verebilirim? Ben ateşe atılırken Cebrail yanıma gelip ''Ey Allah'ın dostu, benden bir isteğin var mı?'' diye sormuştu da o an yüzümü dönüp onun tarafına bakmamıştım bile. Çünkü Allah dışında her şey bu yolda engeldir bana. Ben Cebrail'e bile aldırmamışken nasıl olur da Azrail'e canımı teslim ederim? Allah'tan bana ver canını buyruğu gelmedikçe hayatımın en ufak soluğunu dahi teslim etmeye razı olmam. Bana canımı verme fermanı geldiğinde ise cihan dolusu canım olsa onların benim için yarım arpa tanesi kadar bile değer olmaz. Bizzat ondan, onun ta kendisinden buyruk gelmedikçe iki cihanda da ben canımı asla kimseye vermem. İşte o kadar.